Sen başlamayacaksan ben başlayayım.
Sen buyur ya, önden buyur.
Bu hafta ben başlayayım. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba arkadaşlar, ben Talha İnici.
Sessiz bir ikisi birden daha karşınızdayız. Şimdi geçen hafta kendisi dedi bundan sonra başlangıçları ben yapacağım diye.
Bir hafta sen, bir hafta sen. Hemen şimdi koltuğunu almayayım elimden.
Öyle mi yaptık? Tamam, bu sefer öyle olsun.
Bir sen bir ben olsun, kardeş payı.
Teknoloji dünyasından haberlerle hemen başlayalım. Çok uzatmayalım bu geyik kısmını, sonra sıkılıyorlar.
Evet. Hemen evet. Ciddiyetimizi takınalım ve...
Aynen. Canlı yayındaki failed'ı unutturalım değil mi?
Ne oldu ya canlı
yayında? Ya ses konusunda çok böyle eleştiri almışız. 5 dakikada bir yankı vardı ya.
Ha evet.
Sonra kapattık evet, filan. 5 evet. Dakikadan sonra izlemedim
bir yankı. Bu kadar çok canlı yayın yapıyoruz ki ben geçen haftaki ikisi bir canlı yayını unuttum. En son oynadığımız Titanfall geldi benim aklıma. Evet. Acaba diyorum Titanfall'dan mı başlayalım?
Ne oldu orada filan diye değil mi?
Ne oldu falan diyordum.
İlk haberimiz bir oyuncu klavyesiyle ilgili. Cougar'ın 700K'sı. Aslında daha öncesinde bir teaser yapmışlardı. Nasıl bir şey geleceğini göstermişlerdi. Şimdi klavye 150 dolarlık fiyatıyla beraber marketlerdeki yerini aldı. Bir kilonun üzerinde bir ağırlığa sahip. Ön yüzünde alüminyum alışım kullanılmış durumda. Klavye ile ilgili yurt dışında çok güzel espriler var. Klavyeyi sinirlendiğiniz hedefe doğru atarsınız. Klavyeye bir şey olmaz ama hedef artık ortada olmaz filan diyorlar.
Bu şey gibi ya. Bu arada fiyatın aklını verecek gibi de. Benim şeye tekme atmam gibi ya, masaya. Yamulan masa gibisinden. Hakikaten de mesela game kontrolcüyü falan attığın zaman kontrolcü kırılır vesaire de klavyeyi attığın yere dikkat etmek lazım. Yani klavye, sağlam bir klavyeye benziyor çünkü.
Çok hakikaten. Sağlam gerçekten. Benim kafasına indiği anda yok eder. Arkadan aydınlatması ayarlanabiliyor. İçinde kendi belleği var. İşte makrolarınızı falan bu belleğe kaydediyorsunuz. Program bağımsız olarak çalıştırabiliyorsunuz. Ekstra olarak mesela FPS oyuncuları için bir bilek desteği falan da konumlandırılmış.
En çok sevdiğim yönlerinden birisi bu oldu. Klavyenin o panelde bulunan, o kısımda bulunan böyle bilek dinlendirici kısım diyebileceğim bir evet. Nokta var ki gerçekten çok...
Bilek yatağı.
Son zamanlarda aşırı derecede fazla shooter oynadığım için PC üzerinde de bir açıkçası denemek istiyorum nasıl bir performans sergiliyor.
Aslında shooter'ın nişancı diye değiştirdiler ya, Türkçe'de nişancı oyun oynadığım için falan derken yani, bir değişik değil mi?
Nişancı diyemiyorum ya açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Tabii ki de hani Türkçemize ne kadar kazandırırsak bu kelimeleri o kadar iyi. Yani RPG yerine rol yapma oyunları demek çok çok daha iyi ama niyeyse öyle alışmışım. Ve ben hani tamam bir noktadan sonra bundan sonra nişancı derim diyorum ama az alışkanlığı yine shooter çıkıyor insanlar.
Aslında dil kurumunun bazı dönüştürmeleri var biliyorsunuz. Dil önerileri var hani, kelime önerileri. FPS oyunlarına işten göstergeçli ölümcülü oyun falan diye de böyle bir şey yapabilirler miydi?
Yok ama kalsın. Ya zaten önemli olan tam olarak insanların zihninde oluşan bilgisayar gibi her zaman verilen örnek. O tarzda bir...
Yani tek kelimede anlatılabilecek şeyler aslında, bildiğimiz kelimeleri birleştirmek yerine yeni yeni şeyler ortaya çıksın. Severim öyle şeyleri. Bu arada bu klavyede ilgimi çeken bir nokta, Space tuşu ikiye ayrılmış durumda. Videosunda görmüşsünüzdür. Gerçek bir oyuncu klavyesi. Yazı yazanlara çok yönelik değil.
Kesinlikle.
Gerçi makro olarak atarsan çalışıyor. Makro atamazsan yine Space tuşu görevi görüyor ama ikiye bölmüşler. Böylece hani bu elinle, baş parmağınla iki farklı görevi yerine getirtebiliyorsun Space tuşuna.
Yani mutlaka test etmek lazım ama fiyatın hakkını verecek bir...
Güzel olmuş evet ama kesinlikle. İşte ne yazık ki Türkiye Türkçe karakterlerle gelir mi gelmez mi hep soru işareti bunlar. Cougar markası şu anda çok fazla ürünüyle yok ama.
Ya bir de şey de çok hoşuma gitti benim. Bu yazılımıyla birlikte hemen bir tuşa basıp diğer kurguladığın
evet,
oyun
çok
için kontrollerin değişmesi vesaire. Tabii bu diğer şeylerde de var, klavyelerde de var ama bunu daha bir üst seviyeye taşıdıklarını düşünüyorum görsellik ve sunumla birlikte.
Bu arada mekanik klavyelerin de sertliğini seçebiliyorsunuz işte. En popüler olanlar kırmızı, mavi, siyah ve kahverengi, tamamen değiştirebilir tuş takımı olarak sunulmuş.
Işıkları falan da değişiyor tabii ki bu arada.
Evet, o güzel olmuş. Zaten artık oyuncu klavye istediğim ışık mutlaka olacak.
Kişiselleştirme
yani.
Olayı da gayet
evet, renkleri değiştirebilir. Güzel bir klavye olmuş. Yine bir klavyeyle devam edelim. Bu sefer sanal bir klavye haberimiz var. SweetKey'den bahsedeceğiz. Android kullanıcıları zaten çok yakından tanıyordu. iPhone kullanıcıları da iOS 8 güncellemesiyle beraber tanıştılar bu klavyeyle. Gerçekten kelime tahmini konusunda çok başarılı. Sizin yazdığınız kelimeden sonra söyleyeceğiniz cümleyi de tahmin ederek...
Lep demeden leblebi.
Evet, aynen. Ve hızlıca klavye. Sizin kelimeleri, cümleleri oluşturmanızı sağlıyor. Stephen Hawking için de bir geliştirme yapmış SweetKey ekibi. Intel'le beraber ortak geliştiriyorlarmış projeyi. Ne yapmışlar? Şimdi bildiğiniz gibi Türkçe Dil Kütüphanesi'nden yararlanıyor SweetKey. Aynı zamanda sizin yazımda kullandığınız genel olarak blokları da alıyor, tarzı da alıyor. Ona göre tahminlerde bulunuyor. Stephen Hawking için de baştan sona Stephen Hawking'in kitapları, bilimsel makaleleri, yayınlanmış, yayınlanmamış her şeyi bir kütüphaneye eklemişler, sanal kütüphaneye. Bu adamın tamamen yazış tarzını analiz etmişler, bilim insanının. Ve bundan sonra artık Stephen Hawking biliyorsunuz zaten
ALS hastası olduğu
evet,
için,
ALS hastası olduğu için
büyük bir kısmı
vücudunu tersi. Hareket ettiremiyor. Sadece yanağını ve gözlerini hareket ettirebiliyor
hatta
şu anda.
Hatta ses telleri de yitirilmiş durumda. Yani konuşamıyor da.
Evet.
Konuşmada zorluk çekiyor.
Şu anda Intel'in geliştirdiği göz hareketleriyle kontrol edebildiği bir bilgisayarı vardı. Burada artık yanak hareketleriyle falan da senkron sağlıyordu. bir şeyler yazmak istediğinde, bir kitap yazmak istediğinde mesela artık harfleri tek tek yazmayacak. Harfleri yazmaya başladığında Sirtki ona diyecek ki sen bunu mu demek istiyorsun? Sen hep bu tip cümleler kullanıyorsun. Diyelim ki eve kelimesini kullandı. Sen bundan sonra hep eve giderim kelimesini kullanıyorsun. Giderim mi demek isteyeceksin bundan sonra diye bir tane daha öneri diyecek. Cümleleri çok daha hızlı bir şekilde kurmasını sağlayacaklarmış. Tabii Stephen Hawking'in kullandığı bu bilgisayarı Intel geliştirdiği için Sirtki'nin Intel'le beraber iş ortaklığına gitmesi gerekmiş. Ayrıca Intel Stephen Hawking'in geliştirilen bilgisayarda göz hareketlerini takibi de bir ileri safhaya taşımış. Ve bundan sonra da bu özelleştirilmiş makinelerin aynı şekilde diğer hastalara da uygulanabileceği konusunda bir açık platform oluşturduklarını duyurmuş. Bu da önemli bir konu.
Yani kesinlikle diğer felçli hastalara da bir noktada
bir dünyayı açılır
ifade
kapı.
Etme noktasında evet. Önemli bir unsur olacağını düşünüyorum. Bana niyeyse kelebek ve dalgıçlı hep filmlerden dem vuruyorum ben böyle şeylerde ama o da bir biyografi filmiydi. Kelebek ve Dalgıç diye bir film vardı, bir Fransız filmi. Orada adam işte bir beyin kanaması sonrası sadece sol gözü aktif. Vücudunun geri kalanı tamamen felçli. Ve sol gözünü kıpırdatarak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Şimdi onu düşününce bu tarzda hastalar olabiliyor.
Var ya dünyanın bir türlü hali var.
Bunlara kendilerini ifade etme noktasında o anki duygusal düşüncelerini, yani duygusal halini, düşüncelerini vesaire çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.
Evet, mesela Hawking'in son bir röportajında verdiği bir şey var, aslında düşüncesi var. Görüyorsun, yani konuşamayan bir insan röportaj bile verebiliyor bu teknolojiler sayesinde. Hawking, yapay zekanın bu gelişim hızının tehlikeli boyutlara vardığını ve çok yakında yapay zekanın insanlar için gerçekten tehlike oluşturabileceğini de söylemiş.
Yani yapay zekanın bilinçlenip düşünme,
aslında
üretme
şeyi söylemiş yaşıyor. Orada. Demiş ki insan ırkı daha yavaş gelişiyor yapay zekaya göre. Gelişim hızına baktığımızda. Şimdi o yapay zeka insan ırkını geçti demek istemiyor aslında orada. Gelişim hızına baktığımızda diyor insan zekası daha yavaş bir gelişim içinde.
Ben acaba şeyi mi diyor zannettim, sözünü kesiyorum ama bilinçlenme noktasında hani yapay zekanın bilinçlenmesi, düşünme
tabii.
gibi bir unsurdan mı bahsediyor?
Aynen onu söylüyor. Yani yapay zeka diyor yakın bir gelecekte diyor insan zekasını geçecek diyor bu gelişim hızıyla devam ederse diyor. Ve bu da diyor tehlikeyi doğuracak diyor. Çünkü daha gelişmiş bir zeka hiçbir zaman diyor daha düşük bir zekanın kontrolünde olmayı kabul etmez. Ona getiriyor yani.
Yani her zaman söylediğimiz örnek olacak ama bu klişe
Skynet,
haline geldi.
Skynet
aslında
dediğinden Skynet bitiyor. Diyeceğiz.
Kesinlikle ona, bu arada Terminator 5'in şeyi geldi. Fragmanı geldi, izledim bilmiyorum.
Yok, izleme şansım olmadı.
Yani onu da bir izlederim bu açıklama üzerine.
Çok güzel oluyor diyorsun değil mi
evet.
üstüne?
Bakalım Arnold abimiz de geri dönmüş zaten.
Arnold da yalnız var ya bu yaşında hala yani, daha ya, film çekiyor.
Yani adam bayağı ağırdı saçları. Atlamalı patlamalı sahnelerde evet. yer alıyor. Ben buradan hemen oyun dünyasından haberlere geçeyim arkadaşlar. Türk oyuncuları gerçekten de sevindirecek bir haberim var. Witcher 3'ün Türkiye fiyatı belli oldu. Şöyle söyleyeceğim. Türk lirasına geçtikten sonra Steam'de 79 liraydı Witcher 3'ün fiyatı. Bu 79 liradan da daha düşük bir fiyat. 69 liradan, hatta şu anda ön sipariş ederseniz DNR'dan 59 liraya geliyor PC sürümü oyunun arkadaşlar. 59 lirada Witcher 3 gibi bir oyun için bence
müthiş bir fiyat.
Özellikle RPG türünü seviyorsanız, oyunların hikayesini seviyorsanız, görsel olarak zaten başarılı olacağı belli olan bir oyun. Mutlaka ama mutlaka, yani ben kolay kolay böyle ön sipariş edin demem ama şahsen ben ön sipariş ettiğim bir oyun Witcher 3. PC'de oynayacağım
ve
ben
de. Ve DNR fiyatı bu. Yani DNR'dan girip sipariş edebilirsiniz. Söyleyelim isimleri, evet. Nereden bulacaklarını
bilsinler. Ya ben açıkçası DNR çekindim acaba söylesek mi söylemesek mi? Çünkü yanlış anlaşılır ama
yani bu,
yani bu kadar güzel bir fiyat varken insanların bilmesi lazım. Sonuçta yine soracaklar.
Dijital kopyasını almaya değmez yani.
Bence gerek yok. Bir de genellikle bu RPG türü oyun seven oyuncular hardcore çekirdek kitle olduğu için o kutuyu bir ellerinde alacaklar, bir görecekler. Aha oyunum gelmiş diyecekler. Böyle bir koklayacaklar kutunun içerini vesaire.
Konsol yüzden, fiyatını da ayarlamışsın orada
konsol
görüyorum.
Konsol fiyatı evet şu anda 199 lira olacak çıktığında PlayStation 4 ve Xbox One için ama şu anda yine DNR'da ön sipariş olursa 169 liraya geliyor. Ve baktığımızda spotçularda bandrolsüz olarak satılan, yani vergilerinin ödenmediği bir şekilde Kültür Bakanlığı'nın elinden geçmemiş oyunlar diyelim biz bunlara. Onlar 170 liradan satılıyor. Bu oyunda şu anda bandrollü haliyle birlikte 170 liradan ön siparişte ki bence bazı insanlar çok pahalı demiş ama 240 liradan, 250 liradan satılan bandrollü oyunları düşündüğümüz zaman ben bu fiyatın çok pahalı olduğunu
ben
düşünmüyorum.
Ben de normal olduğunu düşünüyorum da şimdi pahalı derler ben de pahalı gibi görünür ama niye pahalı gibi görünür? 110 lira fark var ya PC ile.
Evet tabii tabii.
Hocam ben senin algıda yanılmanı
kesinlikle
sağlıyor.
Kesinlikle. Pahalı mı? Evet yani bir pahalı, 170 lira da çok büyük bir para ama bunun yanı sıra hani dediğimiz gibi kıyaslama yapacak olursak mesela 60 liraya oyun almak istesek bugün yurt dışından 165 liraya geliyor. 60 dolara 140 liraya
evet,
geliyor.
Doğru.
Yani bu bağlamda resmi, bandrollü, gerçek anlamda Türkiye'deki oyunculuğa, oyun satış rakamlarına etki edecek bir oyun almak isteseniz 169 lira, 170 lira. Bence çok büyük bir rakam değil.
Şu an oyun %10 indirimde ön siparişte PlayStation 4 PSN'de. Zaten 55 dolara falan geliyor.
Ve şunu da altını çizelim. Mesela ben bunu reklam gibi olacak ama ben sonuçta ben sevindiğim için böyle bir haberi arkadaşlarla da paylaşmak istiyorum. Kargoda ödemiyorsunuz.
Aa, bu mesela 59 liraya kargo dahil
evet,
mi?
Evet, kargo dahil.
Bedavaya kargo satıyorlar gerçekten.
Kargo ücretsiz yani şu anda.
Müthiş.
Ya, eğer bu oyunla ilgileniyorsanız arkadaşlar aklınızda da şüphe olmasın. Witcher 1 ve 2. oyunları gayet güzel oyunlardı. 3. oyununda kötü olacağını düşünmüyorum ben. 30'dan farklı sonu var. Kendini tekrar tekrar oynattırabilecek bir oyun. Dünyası da güzel. Tabii İngilizce isteyen bir oyun. Onun altını çizelim. Türkçe olmaması bazı arkadaşların aklında soru işareti oluşturmuş olabilir. Ama
belki de çeviri ekibi üstüne çalışır. PC oyunu sonuçta.
Evet, PC oyunu sonuçta. Şunu da altını çizelim. Witcher 2 de ilk önce Türkçe dil desteğine sahip olmadan çıktı. Ancak daha sonra Türkçe dil desteği resmi olarak geldi. Ve bu noktada da maalesef Witcher 2'nin o kadar satış rakamları oldu ki komik Türkiye'de Mesut. Adamlar 3. oyun için gerek bile duymadılar. Kaldı ki baktığımız zaman korsan oyunculuğun, yerelleştirmenin evet. Ne kadar önemli olduğunu, ne kadar oyun endüstrisini etkileyen unsurlar olduğunu bilen bir firma CD Projekt. Ancak buna rağmen Witcher 2'nin komik satış rakamları sonrasında Türkçe'ye gerek yok falan dediler. Ama ben şunu çok iyi biliyorum, Bilkom bastırıyor bu konuda. Belki de ilerleyen dönemlerde güzel haberler olabilir.
İnşallah.
Türkçe altyazı ile ilgili olarak ama bununla ilgili de kesin bir şey yok arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bunun altını çizelim. Bir de öteki taraftan hani PC ile konsol arasında böyle bir uçurum olmasının sebeplerinden birisini ben şey olarak görüyorum Mesut. Yani konsol sahibi firmalar hem Microsoft hem Sony bundan pay alıyorlar.
Pay alıyorlar.
Bu da ciddi pay önemli ölçüde alıyorlar. Etkiliyor. Sonuçta PC bağımsız bir platform.
Evet.
Sahibi yok. Sahibi gerçek anlamda kullanıcıları oluyor. Bu bağlamda da ben bu fiyat dengesinin ortaya çıktığını düşünüyorum.
Ama
bu fiyat
uçuk bir dengesizlik. Zaten bence konsolların burada revize edilmesi gereken en önemli konusu artık oyun fiyatları oldu. PC çok ucuz kaldı yanında.
Kesinlikle ya ben...
Yani 10-15 oyun alasıya gidip şey alıyorsun. Bir iyi bir ekran kartıyla PC aynı oyunları alıyorsun.
Zaten önümüzdeki hafta içinde biz bölüm sonu canavarında bir canlı yayın programında Ersin'le değerlendireceğiz. Hem Xbox One hem PlayStation 4'ü ilk senesinde ne yaptı ne yapmadı diye. Ben mesela Wii U'dan yana kullandım hakkımı. Yeni nesil konsol
kapat sen kapat yer habere geç.
PlayStation 4 veya Xbox One şu anda bence pek anlası oyun
konsollar değil. Açıkçası şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var şaka bir yana. Wii U'da da yok.
Yo, Wii U'da en azından kendi mesela Bayonetta var, Bayonetta 2 var, Mario Kart 8 var.
Ama Sevin'in özel oyunlar var.
Yani o platforma çıkan oyunları başka platformda bulamazsın. Ama şeye baktığımız zaman Xbox One, PlayStation 4 cephesinde de baktığımız zaman ya benim diyen çoğu oyun patladı yani açıkçası.
Ama şöyle bir şey düşün. Şimdi mesela PlayStation 4 sahibi Pro Evolution Soccer'ı, FIFA'yı, Battlefield'ı seçeneğine göre oynayabiliyor.
İşte zaten bunlar
Call of Duty'yi oynuyor.
Bak FIFA'da problem çıktı. Bakma sen yani.
Ya tamam problemli final ama sonuçta bir seçim şansın var değil mi? Yani Call of Duty var. Şimdi konsola özel oyun yok belki ama genel olarak baktığında bu konsol sahipleri Witcher'ı da oynayacaklar.
Yok.
Wii U dediğin alette tamam Wii U'ya özel oyunlar vardı. Kaç yılda bir çıktılar yani?
Bak şey de var ama son 2 yılı gerçekten çok dolu dolu geçti Wii U'nun. İkincisi ben bir PC toplamayı daha mantıklı buluyorum şu aşamada.
Ya o
PC
ayrı. Şimdi
almak bazında.
Tabii 2000 lira bir PC'ye verip sonrasında oyun alabilirsin ya da 1500 liraya bir konsol alıp oyun alabilirsin. O tamamen farklı bir konu ama açıkça söylemek gerekirse hardcore konsol oyuncularının da Wii U'ya çok sıcak bakacaklarını zannetmiyorum. Tamam 1-2 oyun oynamak isteyebilirler ama hiç bir oyun yok başka. Yani PC alternatif bir konsol değil kesinlikle.
PC alternatif değil ama...
Evet. Bunlar bence Xbox One ve PlayStation 4 PC alternatifler biliyorsun.
Ya ben mesela baktığım zaman abi PlayStation 4'te ne var benim oynayabileceğim? PlayStation 4'te yani şey olarak hardcore oyuncuların gerçek anlamda cazibesini çekecek.
Shadow of Mordor, yani PlayStation 4'de özelliği mesela. Yok mesela. Shadow of Mordor'da oynayabilirsin mesela. Şu an o da var.
PC'de de oynayabilirsin bu oyunu. Ondan söylemek istiyorum.
Ama PC'de bana şöyle yani garip geliyor. Devasa makineyi çalıştırıyorsun. Güç tüketimi falan da çok daha fazla konsollarla karşılaştırıldıklarında. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorsun. Bana PC'de oyun oynamak hep kaba gelmiştir. Yani
bir de PC oyuncusu.
Yani PC oyuncusu değilim aslında. Ben çok eskiden beri konsolda çok fazla oyun oynamışımdır. Benim hep güçlü bir makinem oldu, güçlü bir PC'm oldu. İşin içindeyim. Ben 3D Mark oyuncusuyum. Hep öyle söylerim. Ben 3D Mark çalıştırmışımdır oyundan daha fazla. Biz oyunları açardık.
Benchmark mı?
Benchmark. Yani oyunları da şöyle açardım. Ben giderdim satın alırdım oyunu. Bir çoğu öyle olmuştur Battlefield hariç. Şöyle grafiklerine bir bakmışımdır. 60 FPS tamam sistem çalıştırıyor oyunu kapat.
Tamam o kadar.
Çalıştırmadı oyunları ama senelerce tutmuşumdur bak. Yani çalıştıracak mıyım ben bunu bir gün diye.
Ama açıkçası beni çok fazla ne PlayStation 4 ne Xbox One şu aşamada heyecanlandırmıyor.
Ha öyle tabii.
Yani
aynı
çok
bir
daha
şey
fazla oyun çıkması lazım. Her iki konsolda da bu hani mevzuyu uzatmayalım. Zaten Twitch üzerinden bunun muhabbetini yapacağız biz uzun uzadıya ama ben açıkçası her iki konsolda şu anda alınabilir olduğunu düşünmüyorum.
Yani tabii öyle düşünebilirsin. Öyle gerçekten.
Her neyse biz geçelim diğer haberimize. Assassin's Creed arkadaşlar. Yeni Assassin's Creed oyunu geliyor. Assassin's Creed Victory. Kotaku tarafından sızdırıldı. Aslında sızdırıldı demeyelim ona. Bu bildiğiniz market çalışması. Assassin's Creed Unity üzerine biliyorsunuz çok büyük eleştiriler geldi. Oyunun zaten tam olarak çıkmamış olması.
Şimdi onu kapatıyorlar.
FPS oranının yerlerde sürünüyor olması gibi pek çok abuk subuk hatalar. Yani yarım yamalak bir oyun çıkmış olmasına rağmen Assassin's Creed Victory bir de çıkıp Ubisoft'un utanmadan işte ya Kotaku sızdırmış mı biz de hiç böyle olmasını istemezdik modunda. Ya biz şunu biliyoruz. Bize incelemeye ürün geliyor. Altında maddelerce şu saatten sonra yayınlarsanız şöyle olursunuz, asarız, keseriz, bir daha oyun göndermeyiz, şu olur, bu olur falan diyor. Ondan sonra Assassin's Creed Victory gibi bir şeyi, markayı sen sızdıracaksın. Ondan sonra ya tüh üzüldük, kim sızdırmış acaba diyeceksin. Ya bunlar çok...
Evet doğru.
Yani tiyatro gösterisi gibi geliyor bana ya. Ben bunu artık zannetmiyorum zaten bizim takipçi arkadaşlarımız da yememişlerdir bunu diye düşünüyorum.
Ya yine Assassin's Creed oyunu dendiğinde çok da heyecanlanan kaldım. Değil canım. Yani yeni zaten şey hep geliyor. Hep geliyor.
Ben bunu bölüm sonu canlarında da arkadaşlar arasında konuşacağız. Şey biliyorsun mesela. Ya seneye de Assassin's Creed oyunu evet. çıkacak. Seneye de Call of Duty oyunu çıkacak. Seneye de Battlefield oyunu çıkacak. Bu oyunlar artık yani mevsimlik sebze meyve gibi oldu. Çok da önemli değil. Oyuncuları heyecanlandıran yapımlar değil. Yeni IP olması bu noktada çok önemli.
Evet,
bu konuda doğru. da en iyi işi açıkçası Sony yapıyor. Yani yeni IP noktasında. Onu da zaten konuşacağız. Game Awards etkinliğinde birazdan olacak. Her neyse biz esas konumuza dönelim tekrardan. 19. yüzyılda geçecekmiş arkadaşlar. Yine Assassin's Creed oyunu Victoria döneminde geçiyor. Yani bu steampunk temasının esinlendiği dönemden bahsediyoruz. Oyunun en önemli etkinliği burada yeni suikastçımızın bir kanca ile birlikte hareket ediyor olması. Bu da etrafa tırmanma, suikast girişimlerinde bulunma olaylarını çok daha farklı bir yere sürükleyecekmiş. Mişmuş diyorum çünkü yani baktığımız zaman işte co-op gösteriler sundular. Assassin's Creed Unity'de yok efendim birebir katedralleri uyarladık. Paris şöyle oldu böyle oldu falan dedik ama oynanamayan bir oyun çıktı karşımıza. Belki bir toparlasalardı bu buglar, bu hatalar, bu frame düşmeler olmasaydı oyun olarak konuşabilirdik Assassin's Creed Unity'yi ama oynayamadığınız bir şeyi oynanışını konuşamıyorsunuz bir noktada da. Yani bir de şey var Ubisoft Montreal'de geliştirme oyunu. Başka bir firma tarafından geliştiriyormuş ki Ubisoft Montreal Assassin's Creed serisiyle bütünleşmiş bir ekip olarak bilinir. Bu da şey gibi oldu artık. Call of Duty her sene farklı bir yapımcı. Bir Sledgehammer evet. tarafından yapılıyor. Bir Treyarch tarafından, bir Infinity Ward tarafından. Aynı şekilde Assassin's Creed de her sene bir farklı yapımcıyla birlikte bir farklı oyun olarak karşımıza çıkacak. Ya beni açıkçası heyecanlandıran burada en önemli unsur Victoria döneminde geçiyor olması oldu. Ben çok o temayı seviyorum. O dönemi
eski
seviyorum.
Eski İngiliz asillerinden
evet,
biri
yani,
olduğu için.
Avam kamerasında bulunan birisi olarak.
Görünce dedik dönemimi yaşayacağım.
Her neyse arkadaşlar. Yani böyle bir şey. Siz heyecanlandınız mı? Ben gerçekten sormak istiyorum. Bu tiyatro sahnesindeki gösteri size etkileyici geldi mi? İnandınız mı hakikaten Assassin's Creed Victory'nin sızdırılmış olmasına, görüntülere vesaire? Bu arada da pre-rendered gibi geldi bana ya. Onlar gerçek görsel değil kesinlikle. İnanmıyorum yani.
Ya şimdi çalışmayan Unity'de oldukça iyi grafiklere ulaştıkları için ben yapabilirler diye düşündüm. Çalışıp çalışmayacağını yani, konuşmak lazım sadece.
Pre-rendered gibi geldi bana görüntüler.
Yapabiliyorlar biliyorsun. Yani şey de olabilir bunlar. Daha pazarlama için kullanılacak.
Eskiz çalışmaları mı
diyorsun? Evet o çalışmalar bile olabilirler.
Olabilir.
Kendi aralarında kullanacakları. Teknoloji dünyasına geçtiğimizde son dönemde Sony'nin başı yine dertte. Biliyorsunuz Sony Pictures, Sony'nin aslında film stüdyoları hacklendi.
Evet haberim
Sony'nin var. Başına gelen ilk hack olayı da değil bu. PlayStation Network'te çok uzun süre
çok
kapalı kalmıştı.
Çok uğraşıyorlar Sony ile ya.
İşte Sony bunu Kuzey Korelilerin yaptığını düşünüyormuş yalnız. Öyle de bir olay var. Daha evet. önce de Güney Korelilerin başına gelmiş aynısı. Orada iki tane film stüdyosu ve bir tane bankanın verileri aynı şekilde tamamen silinmişler. Yani hackerlar hacklemişler, verileri çalmışlar. Bunların makinaları full silmişler sunucuları falan. Knockout'un
bayağı
her
şey,
şeyle.
İş yapıyorlar. Temiz iş yapıyorlar aslında.
Guardians of Peace isimli bir grup üstlenmiş tam olarak bu saldırıyı ve saldırı sonrasında Sony'ye de not bırakmışlar. Eğer isteklerimizi, taleplerimizi karşılamazsanız siz daha bekleyin neler olacak
İstekler
diye.
Neymiş peki? Bir şey var mı?
Talepler Sony'ye özel olarak bildirilmiş. Kesin para istiyorlardır. Zaten 25 GB'lık bir datanın ön gösterimini yapmışlar. Bir serpiştirmişler bu dataların içinde Sony çalışanlarının işte sağlık bilgileri, genel olarak onlar hakkında düzenlenmiş maaş bilgileri, dökümleri vesaire, isim dökümleri, filmlerin isimleri, bazı özel resimler falan filan derken bir sürü bilgi varmış. Ama bunlar Sony tarafından bir açıklama gelmiş. Bunlar çok önemli bilgiler değil falan filan diye. Hackerlar demişler ki, tens of terabyte, yani onlarca terabyte.
Sizi rezil ederiz mi demişler.
Bilgi var elimizde demişler. Ne yapacaklar bilmiyorum.
Sony Pictures acaba şey mi var ya, efektleri tam eklenmemiş filmlere efekt ekleyip de Vizyona mı sokacaklar?
Ellerinde bazı filmlerin olduğu konuşuluyor zaten şu anda. Yayınlanmamış, vizyona girmemiş. Hatta vizyondaki olan filmlerinde bazı kopyalarını torrentte yayınlamışlar şu anda. Çok böyle iyi şey kalitede içte çekilmişlik paylaşılmış. Vallahi ne yapmışlar bilmiyorum. Ben açıkçası torrente girip de bakmadım hangi Sony filmleri paylaşılmış diye ama internet bayağı bir çalkalanmış durumda.
Takip etmek lazım.
Sony tarafından bir açıklama var. Sony de şunu söylüyor. Diyor ki bu diyor içeriden birinin desteği olmasa olmazdı diyor. Bir çalışandan şüpheleniyorlarmış şu anda, eski bir çalışandan. Onun bilgisayarları bir virüs yüklediği falan konuşuluyor. Tabii ki işin arkasında da Japonya'nın gelişmesini, Güney Kore'nin gelişmesini istemeyen Kuzey Kore'nin olduğu da yine iddialar arasında. Bilmiyorum hani bu ne olacak. Sony'nin başı ağrıyacak çünkü şu anda Sony Pictures'e mail attığınızda şöyle bir cevap geliyor. Sunucularımız şu anda kapalı.
Lütfen bizle uğraşmayın.
Evet, lütfen şu anda bir daha deneyin yani. Şu anda buradan cevap veremiyoruz tarzında bir mail
yani
geliyor.
Kuzey Kore gibi kapalı bir kutudan da böyle bir saldırı, bilmiyorum belki kendi içinde de bir şey olmuş olabilir ya. Daha doğrusu hani Japonya'dan bile olmuş olabilir.
Çılgınca
Kuzey
değil mi ya? Yani çok farklı yaşadıkları şey şeyler yani. Bomba etkisi yaratacak işler ve hep de Sony'nin başına gelmeye başladı evet. Bu. PSN'in ne halde olduğunu biliyorsunuz yani. 2011 mi 2012'de mi yaşandı o olay?
2012 diye hatırlıyorum, yanlışım da olabilir. 2011 de olabilir.
Full patlattılar, çok uzun süre kimse giremedi PSN'e. Bütün kredi kartı bilgileri falan çalındı. Hatta benim Sony hediye şey verildi.
O dönemde PSN'den dolayı.
İşte düşün.
Acil bir şekilde değiştirmeniz gerekiyor falan filan denildi. Ama olabilecek şeyler yani, sonuçta dijital çağda yaşıyoruz ve bu tarz tabii Sony'den daha sağlam bir güvenlik önlemi bekliyorsun ama olur mu olur. Oluyor
olur
yani.
Olur evet, bu gördüğümüz gibi oluyor. Bir değişik gelişme de Rusya'dan geldi bu sefer. Japonya, Kore, Rusya devam ediyoruz. Rusya'dan bir akıllı telefon gördük arkadaşlar. Bu akıllı telefon Yotafon, biliyorsunuz. Belki görmüşsünüzdür. İlk Rus telefonu biraz kalın bir telefondu. Arka tarafta yarı dokunmatik bir mürekkep ekran vardı. E-mürekkep ekran vardı. Ve bu ekranla çift ekran olarak çalışıp bir etkileşim sunuyordu telefon. Daha sonrasında proje tam amacına ulaşamayacak gibi oldu. Parasal sıkıntılar yaşadılar. Battı batıyor dendi. Putin el attı olaya. Dedi ki bu Rusya için dedi çok önemli bir proje. Ben bunu çok önemsiyorum.
Forma da Russia dedi.
Ve
Red Alert yaptı.
Adamların yükselişini sağladı. Yotafon 2 resmiyet kazanmış durumda. Yotafon 2'nin teknik özelliklerine baktığımızda ön yüzünde 5 inçlik bir Full HD AMOLED ekrana sahip olduğunu, Snapdragon 800 ile desteklendiğini, 2 GB RAM, 32 GB arttırılabilir kapasitesinin yer aldığını görüyoruz içerisinde. Yani 32 GB bir depolama alanı var. Bir de üstünü arttırabiliyorsunuz kapasitesini. Ekstra olarak Android 4.4 yüklü olarak geliyor. GPS, GLONASS gibi özellikler zaten destekleniyor. 8 megapiksel mütevazi bir kamerası var. Ön tarafta 2.1 megapiksel kameraya yer verilmiş. Ama bu cihazı özel yapan şey arka yüzünde yer alan dokunmatik 540x960 piksel olan e-mürekkep ekranı. E-mürekkebin bir özelliği var. E-mürekkep ekranı bir şekilde çizdiğinizde o şeklin sabit kalması için bir daha elektrik harcamıyorsun. Gerçek kağıt gibi yani. Bir kere o şekil çiziliyor, enerjiyi kesiyorsunuz, o şekil orada sabit olarak kalıyor. Böylece o şeklin korunması için elektrik harcamadığın için de müthiş bir...
Daha ekonomik bir enerji
evet,
randımanı.
Evet, ekonomi, enerji ekonomisi sağlanıyor. Ne yapabiliyorsunuz bu ekranda? Size gelen iletiler görüntülenebiliyor. Müthiş zengin bir şekilde, yani şu ana kadar hiçbir telefonun sunmadığı şekilde elektrik harcamadan sunuluyor. Ya da çok az elektrik harcayarak. Sizin ayarladığınız bir tema orada arka plan şekli olarak duruyor. Sanki bir kılıf almışsın gibi.
Kılıf almışsın. Veya yazılım, yani görsel değil de yazılımsal şeylerle uğraşıyorsanız.
Kitap
yani
okuyacaksın, bir şey okuyacaksın. Evet.
Twitter'da gezmek istiyorsanız vesaire. Veya Facebook'ta bir noktada daha çok görsellik de var gerçi
evet,
orada.
Oraya aktarıyorsunuz, yani oradan devam ediyorsunuz.
Şey diyebiliriz, sosyal medyada gezerken tabii bu görsel değil de daha çok yazılıysa çok daha fazla işinize yarayacak. Ve bu sırada da hani mesela güneş ışığından falan da etkilenmeyecek bir ortam
sunduğu için. Evet. Şimdi mesela güneş ışığındasınız. Sadece öyle sosyal medya falan düşünmeyelim. Google Maps'e bakmanız lazım ama o kadar ışık var ki detayları göremiyorsun. Hop arka ekrana atıyorsunuz. Arka ekranlar olsa kağıt gibi. Ne kadar güneş varsa o kadar daha net görüyorsunuz. Oradan göre göre yoluna devam ediyorsun falan. Çok müthiş bir şey olmuş. Yani müthiş etkileyici.
Çok başarılı. Reklam kampanyaları da başarılı bir şekilde yürütülürse bence güzel bir iş çıkarır diye.
Evet, elektronik mürekkep ekran kavisli de aynı zamanda. Kavisli olması zaten bambaşka bir hissiyat katmış telefona. Evet,
tasarım olarak da güzel.
Müthiş duruyor. Şimdi açıkçası bir tane sahip olmak istedim. Son dönemde çıkan telefonlar içinde donanım değil fonksiyonuyla ön plana çıkan bir alet olmuş.
Ben
bu
de çok akıllı telefon meraklısı değilim ama bu cihazı sen de anlattıktan sonra inanılmaz hoşuma gitti.
Gerçekten öyle. Eminim izleyenlerimizin de hoşuna gitmiştir. Böyle bir cihaza sahip olmak isterler diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim.
Bu arada 450-500 dolarlık da bir fiyatı olacakmış.
İyi.
Evet,
gayet
bence
iyi,
değil.
Bence. Acaba Türkiye'ye gelir mi, gelirse ne zaman?
20 Avrupa ülkesine satışına başlanacakmış ama hangi ülkeler var şu anda
Rusya
bilmiyorum
açıkçası.
Rusya bizi
de açıkçası. Görür bence ya.
İnşallah. Biliyorsun en son Putin de ülkemizi ziyaret etti. Bir nükleer santral yapacağız birlikte.
Oh,
helal telefonları da burada yer alır.
Telefonlarıyla da kendileriyle.
Ama bizim Türk insanı Rusya'yı çok seviyor. Çok gidip geliyorlar. Karşılıklı bir ilişki var o tarafta.
Ya ben en
gider ki telefonu da getirirler.
Rus ordusuyla Mehter Marşı şeyinin birleşip koro halinde böyle bir hem Kızıl Ordu Marşı'nı hem de Osmanlı şarkıları söylemeleri var ya. O zamandan beridir bir garip yani. Kim düşünürdü ki böyle bir şeyin olabileceğini. Her neyse. Oyun ödülleri arkadaşlar. The Game Awards 2014 bu akşam. Daha doğrusu cumartesi sabaha karşı. Yanlış hesaplamadıysam eğer 4 gibi başlayacak. 18 tane yeni oyunun premieri gerçekleştirilecek. Yanlış saymadıysak tabii ki. Bu 18 yeni oyun yanı sıra da Metal Gear Online da
gösterilecek.
Tekrar biliyorsun Metal Gear Online'ı
evet,
konuştuk
zaten. Ama eski görüntüleri vardı.
Yine eski görüntüleri görüyor bizim arkadaşlarımız, takipçilerimiz şu anda. Ama bu sabaha karşı yeni görüntüleri göreceğiz. Bu arada da Capcom Street Fighter 5'in de teaser videosunu yayınladı. Tekrar kaldırdı. Yanlışlıkla yayınlamışız vesaire falan dedi. Bu arada da teaser videosunun sonunda PC ve PlayStation 4'ü özel ibaresi yer alıyordu. O da ayrı bir tartışma konusu. Bana soracak olursan Mesut, videonun Japonya kanadından yayınlanmış bir video olduğu için o bölgede biliyorsun bazı oyunlar PlayStation 4'e özel kalabiliyor.
Evet.
Aynı şekilde bu oyunu da PlayStation 4'e özel olarak ama PC ve PlayStation 4 diye özellikle böyle bir vurgulamışlar.
Oyun çıkar çıkmaz da canlı yayında karşınızda olacağız turnuva etkinliğiyle
evet.
Arkadaşlar.
Hepimizi pataklayacak Mesut orada.
Belli olmaz ya, şu anda iddialı arkadaşlar var içinizde.
Bakalım yani, ben biraz kendim geliştirmem lazım. Yani Super Smash Bros'ta iyiyim de Street Fighter'da yok. Mortal Kombat'ta da yine birazcık şeyim var.
Mortal Kombat'ta da oynarız.
Giderim var ama
çıksın bir oynarız.
Street Fighter'da yok ya. Çok hızlı bir şey oyun. Hızlı ve eğlenceli bir dövüş oyunu. Ama bunların yanı sıra Xbox One'a gelmezse şayet bu oyun gerçekten de ilginç olacak.
Evet,
gelmemesinin sebebini anlamıyorum. Yani aslında gelmesi lazım. Baktığımız zaman evet PlayStation 4'ün satışları gerçekten çok ama çok iyi ama Xbox One'da öyle.
Ya Titanfall gibi düşün
başarılı
ya.
Başarılı bir oyun aslında.
Titanfall da çok başarılı bir oyun bence. PlayStation 4 evet, sahiplerinin bence en büyük kaybı o.
Evet mesela o da PC'de
Keyzone değil yani. Keyzone mesela çok büyük bir kayıp değil. Xbox One sahibi olsun üzülmem. Ya Keyzone bende yok falan
diye.
İşte
dediğim gibi onu da artık PC'den oynarlar ya PlayStation 4 sahipleri.
Ama işte PC'si olması lazım.
Evet PC'si olması lazım.
Ya bir de ben PC'de de var biliyorsun, satın almıştık ofiste oynarız diye oynamadık, yalan oldu da. Ben konsolda oynamayı çok seviyorum oyunu. Bilmiyorum da neden.
Bilmiyorum ben mesela.
Ya ben de şöyle bir garip bir şey oldu yalnız son dönemde. Bu popüler oyunların hepsini hem PC hem konsol oyunun PC'deki öyle kalıyor ondan sonra.
Ya PC oyunculuğu sen daha iyi bilirsin. Oradan geldiğin için daha farklı bir, dediğim gibi bence kültür tamamen farklı. Yani
evet.
Masaüstü konsolla PC oyunculuğu ciddi anlamda
farklı. Bambaşka
şeyler
öyle gerçekten.
Ben de mesela Titanfall'u PC'de oynamaktan çok daha fazla keyif alıyorum. Çünkü o parkur öğelerini
klavye
mouse PC'yle daha rahat kullandığımı evet. Düşünüyorum. Bunun dışında Street Fighter 5 hakkındaki düşüncelerinizi, yeni neler gelebilir?
Kim yener? Kim yener arkadaşlar? Donanım Haber Ofisi'nde kim yener? Kim hangi karakteri
merak
alır?
Merak ediyorum. Ben yeni nesille birlikte görsel olarak arka planın çok daha fazla coşturulacağını düşünüyorum.
Yalnız kim hangi karakter alır dedim mi? Çok riskli. Mesut Çevik Chun-Li yazıyorlarmış falan. Yani.
Niye? Chun-Li iyidir ya.
Yok ya ben...
Seviyor musun?
Şey seviyorum.
Ryu mu?
Ryu, Ken. İkisi. Benim karakterlerim
şey
onlar.
Yani
popüler. Bak dikkat et şey yok. Alternatif karakter yok yani.
Güzel karakterleri de var ya Street Fighter'ın.
Çok güzel karakterleri
mesela
var.
Mesela Final Fight'tan son anla da
mesela Guile de çok
şey
güzel
vardı.
Karakterdir ve güçlü bir karakterdir.
Guile'ın meşhur tema müziği var zaten biliyorsun.
Evet. Bir de onun saç taraması falan var ya.
Böyle.
Evet.
Evet her neyse biz konudan konuya geçiyoruz. Şimdi Twitch dedik, canlı yayın yapacağız falan filan Street Fighter için vesaire dedik. Canlı yayınla alakalı olarak Valve kanadından çok ciddi bir adım geldi arkadaşlar. Steam Broadcasting diye bir etkinlik başlattı. Bir aslında süreç başlattı Valve. Bu süreçle birlikte Steam'e şu anda beta aşamasında olarak arkadaşlarınızın oynadıkları oyuna, canlı yayınına, yani oyun oynarken girip canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Siz bunu tabii ki ayarlayabiliyorsunuz. Hangi arkadaşlarınız gelebilir, kaç kişi izleyebilir. İsterseniz tamamen bütün Steam'e, sizin arkadaşınız olmasa bile büyük ihtimalle Twitch'te olduğu gibi bir listeleme yapılacak. İşte atıyorum. Ben seni tanımıyorum ama işte Mesut şu anda Shadow of Mordor oynuyor deyip hop ben senin yayınına gireceğim vesaire falan gibi öğeler olacak. Tabii bu beta aşamasında olduğu için ilerleyen dönemlerde nasıl bir işleyişe sahip olacağı bilinmiyor.
Ne kadar işlemci tüketecek, nasıl olacak, evet, hiçbir şey belli değil.
Yani Twitch'teki gibi abonelik olacak mı? Twitch'teki pek çok streamer'ın en büyük para kazandıkları yer aslında reklamlar veya abonelikten ziyade donation denilen
evet.
Aslında yasa dışı demeyelim ama Twitch'in normalde böyle bir sistemi olmadığı halde birazcık gönüllü. Hani bu izleyenler ve stream yapanlar arasında gerçekleşen bir gönül bağıyla oluşan bir para akımı var orada. Buna Steam müsaade edecek mi? Nasıl olacak bilmiyoruz ama bence bu Twitch'in gücünü de ya da yeni nesildeki bu oyunculuk anlayışıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani düşünsene. Yani şimdi biz pek anlayamıyoruz belki. Ben oturup da bir başkasının canlı yayını ya bazen bakıyorum, merak ettiğim oyunlar oluyor ama böyle mesela saatlerce şey yapmam.
Ben açıkçası canlı yayın yapmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü böyle beni izleyenler var, oyun oynuyorum. Böyle bir yerde patladığım zaman falan onlar da gülüyor ya. Hep beraber tabii, böyle tabii. Gülüyormuşuz falan filan gibi böyle keyifli oluyor. Ya da onlar diyor ki abi diyor bak arkada bir şey kaçırdım falan diyor. Gerçekten çok garip arkadaşlar. Ben oyunu oynuyorum, adam beni oradan izliyor. Görmediğin daha düşük çözünürlükte. Diyor ki arkada diyor şunu kaçırdın diyor. Harbiden kaçırmışım sağ olsun, dönüp onu alıyorum falan böyle.
Ya tabii ki de keyifli.
Keyifli ama izlemiyorum. Dediğin de doğru yani. İzlemiyorum ama.
Bizim şimdi biraz jenerasyon farkı var herhalde. Yani yeni arkadaşlar bu tarz etkileşimleri seviyorlar. Evet. Bence güzel bir şey. Sonuçta seni sadece kayıtlı videolardan tanımıyorlar. Canlı olarak birebir seni görüyor olmaları, sohbet ortamı oluşması
hep beraber birlikte oluyoruz.
Kesinlikle aynı şekilde bizim için de geçerli. İnsanlar geldiği zaman biz de keyif alıyoruz onlarla muhabbet etmek vesaire ama bu yeni anlayış da gerçekten ne kadar popüler olduğunu gösterecek. Yani Valve kolay kolay her işe el atmaz biliyorsun yani.
Evet doğru.
Yani. Adamlar Half-Life 3'ü bıraktı. Yok efendim big screen. İşte şimdi de bu broadcasting olayı başladı. Bakalım neler getirecek bu oyun dünyasına veya Steam Twitch'i alt edebilecek, neler yapacak? Alt etmek istiyor mu? Koltuğunda gözü var mı? O da bir ayrı.
Ya ben zaten şey, bundan tabii, sonra şey düşünüyorum. Bir sonraki jenerasyon ekran kartları görürsün içlerinde çok güçlü. Çok güçlü, özelleştirilebilir canlı yayın motorlarıyla beraber gelecekler.
Ki zaten yavaş yavaş onların da kıpırtılarını görüyoruz.
Şu an Nvidia'nın desteğini veriyor ama işlerindeki motorlar çok yüksek bant genişliğine ihtiyaç duydukları için PC oyuncularına çok uygun değiller. Yani Nvidia'da kullanıyorsun mesela, Nvidia'nın 3 megabitteki görüntü kalitesiyle senin Nvidia'nın teknolojisini kullanmadan 3 megabitte yaptığın yayın arasında dağlar var. Yani görüntü kalitesi olarak. Onlar eminim ki bunun üstüne çalışacaklar, geliştireceklerdir. Yani öbür gün hiçbir şey yapmadan ekran kartının bir desteği sayesinde zaten hiç işlemci gücü falan yorulmadan basacaksın.
Yayın olacak. Ben de yani. İlerleyen dönemlerde PC donanımlarında canlı yayınlara yönelik kişiselleştirmeler, yeni atılımlar bekliyorum kesinlikle.
Hatta ben Nvidia'nın yerinde olsam bunun işi Steam'e, Twitch'e falan da bırakmam biliyor musun? Nvidia ekran kartı sahiplerine veririm o motoru, veririm o donanımı. Kendi sistemim üstünden bir de yaparım o işi de. Nvidia ekran kartı sahiplerine derim ki senin Nvidia ekran kartın varsa gel buyur bir de Cloud Gaming al bedava.
Olabilir. Aslında Mantle teknolojisi gibi canlı yayınlara yönelik teknolojiler de geliştirilebilir.
Evet bence geliştirilmesi lazım şu anda çünkü bazı özel efektler eklediğinizde işte arka planı yok edeyim, yeşil perde kullanayım, birkaç tane kamera ekleyeyim, sıkıştırmam daha iyi olsun, daha az bant genişliği kullanayım, daha çok insana erişeyim falan dedim mi orada inanılmaz fazla işlemci kullanman gerekiyor. İşlemcinin çok kaliteli olması gerekiyor. Yani,
tabii bu arada internet bağlantısı da haliyle
tabii ki iyi olacak.
Gerekiyor.
Türkiye'de de şu anda bana sorarsanız canlı yayın dediğinizde iki tane firma var. Bir tanesi makul kalitedeki canlı yayınlar için Ultra TV, Kablonet. Neden dersen 2 megabit upload paketleri var, 4 megabit upload paketleri var. 4 megabit upload paket seçtiğinizde HD'ni çok rahat yapıyorsunuz. Sıkıntınız yok. Bir de Super Online.
Evet bizim Super Online olmasına rağmen ofiste çektiğimiz çilelerde.
Bizim ofisteki ayrı ama yani ben kablolu internet kullanıcılarından şu Uydunet diye geçiyor saçma sapan bir ismi var. Kablolu internet kullanıcılarından hep duyuyorum. Canlı yayına en uygun platform arkadaşlar. Ben de evde sıkıntısız kullanıyorum. Kablolu internet kullanıp canlı yayınızı yapan streamer arkadaşlarla konuşuyoruz. Hepsi diyor ki müthiş, perfect. Yani hiçbir problem yaşamadım bugüne kadar diyor. Ben de yaşamıyorum.
O zaman ben...
Akıyor yağ gibi yani.
Bu şeyin olduğu yerlere geçeyim ya. Uygunet'in.
Ya o da iğrenç. Ne yazık ki yani bir politika mıdır? Birileri mi yayılmayın diyor? Bir şeyler mi diyor? Yayılmıyorlar. Adamlar sistemi genişletmiyorlar yani.
Küçük
olduğu yerde
alanlar.
Var. Öyle ne yazık ki. Ne yazık ki öyle. Şimdi oyunculuktan bahsediyoruz. Donanım dünyasında tabii ki ekran kartları, işlemciler gelişmeye devam ediyorlar ama oyuncu bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları da gelişiyor. Oyuncu dizüstü bilgisayar dediğinizde de aklınızda birkaç firma geliyor. Mesela Türkiye'de bunların arasında kimler var? En çok tutan markalar arasında bir Asus var. Çoktan hemen aklına geliyor. MSI var ve Monster var. Monster da yine çok büyük kitlelere ulaşmayı başarmış. Halbuki bir Türk markasıdır. Focus bilgisayarın kendi oluşturduğu bir marka. Genel olarak gidiyorlar, özelleştirilmiş kasalar alıp burada olabildiğince Türk kullanıcısına uygun hale getirip fiyat performans ürünleri oluşturmaya çalışıyorlar. Alienware falan var ama yani Dell'in, Melinda makineleri onlar tabii ki yurt dışında daha popülerler. Ülkemizde Toshiba, bir de Toshiba'nın varmış pardon. Toshiba'nın da oyuncu makineleri var yine güçlü oyun oynayabileceğin. Onlar da ülkemizde iyi satış adetlerine ulaşıyorlarmış. Buradaki haberimiz Asus ve MSI hakkında çünkü bunlar dünyada da öncülüğü çeken, en çok satış adetlerine ulaşan firmalar. Mesela Tayvan'a gittiğimizde Asus piyasanın %60'ına hakimmiş. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarının. Burada marka ismi çok güçlü olduğu için Yani zaten ülkemizde de çok güçlü markası. Orada onu kullanıyormuş ve MSI'nin önüne geçiyormuş ama olay Avrupa, Çin, işte Kuzey Amerika, Güney Asya falan dediğinizde genel olarak dağıttığınızda böyle hani bölgelere orada MSI'nin çok ciddi bir üstünlüğü var şu anda. En büyük haber de Asus'un artık MSI'yi o pazarlarda da yakalamış olması. Şu anda bunu konuşuyorlar. Ve MSI'nin 24 tane farklı modeli varken Asus'un şu anda sadece 7 tane modelle
buna rağmen
evet, markette bu kadar büyük satış rakamlarına ulaşması. Burada şunu söylüyorlar. Asus'un diyorlar inanılmaz bir marka gücü var.
Potansiyeli var.
En ufak bir fiyat indirimi yaptığında ya da fiyat performans ürünü çıkarttığında olayı dağıtıyor. Bundan önce Asus hep en tepeyi oynar. Yani en yüksek fonksiyonları olan, en gelişmiş özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayarlar sunmaya çalışırdı. Şimdi birazcık da fiyat performans oynamaya başlayınca hop birdenbire satış adetleri değişmiş. Ülkemizde de yaklaşık olarak mesela 32 bin 33 bin tane oyuncu dizüstü bilgisayarı satıyormuş Asus tek başına.
Oo, çok çok iyi aslında.
Ya ben rakam olarak baktığımı çok iyi ama pazar olarak baktığınızda bu pazarın çok küçük olduğunu gösteriyormuş artık yurt dışına ne kadar satıyorlarsa.
Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Düşününce Türkiye için de küçük sayılır çünkü Türkiye'deki oyunculuğun yanlış bilmiyorsam bir yerde duymuştum %90 oranında, %80, %90 oranında PC üzerine kurulu olduğu bilinen bir gerçek.
Evet.
Zaten free to play'in bu kadar popüler olmasının sebeplerinden birisi de bu. O yüzden dizüstü oyuncu bilgisayarlarında daha yüksek satış rakamları da olabilirdi.
Evet olabilirdi. Ben de öyle bekliyordum açıkçası. Beni de hayrete düşürdü. Genel olarak baktığında yurt dışında da beğenilmeyen rakamlarmış. Hani gidip Türkiye pazarında Asus 32 bin 33 bin satıyor dediğinde nasıl bir pazar ya o filan diyorlar. Pazar
i̇şte
yok
zaten
ki.
Zaten konsollarda da böyle bir durum söz konusu.
Yani
öyle
Türkiye'de
gerçekten. Satılan satış rakamlarını gidip de atıyorum bir Polonya'da veya Almanya'da falan. Polonya'ya geçtim. Almanya'da İngiltere'de falan.
Almanya'yla karşılaştırma zaten.
Konuşamazsın de. Zaten. Evet. Oradaki oyun kültürü, oyun anlayışı, alım gücü de tabii bunun önemli bir tetikleyici unsuru oluyor. Buralarla kıyaslandığında millet burun kıvırıyor haliyle.
Çok farklı. Şimdi ekran kartlarına geri döndüğümüzde ise yeni çıkan ekran kartlarının üstündeki soğutucular gayet yeterli oluyorlar ama mesela bir R290X ekran kartı aldıysanız referans tasarım fan sesinden büyük ihtimalle şikayetçisinizdir. İşin kötüsü ne biliyor musun? Eskiden fan sesinden şikayetçi oluyordum bundan 4-5 yıl önce. Gidiyordum bir sürü farklı firmanın o ekran kartının özel fanları oluyordu. Gidip o fanı söküp o fanı alıp takıyordun yani. Harici bir fan satın alabiliyordun ve ekran kartını soğutabiliyordun. Günümüzde ise referans tasarımlardaki o ekran kart fanları o kadar geliştiler ki fan üreticisi kalmadı ekran kartına. Mesela ben R9-290 için arattığımda yurt dışında bir firmanın daha önceki modeller için çıkarttığı ama 290'la da uyumlu olan bir fanını bulabilmiştim Amazon'dan. Bu iş gelişmez diye bakarken şimdi Rajintek isimli bir firmadan bir gelişme duyuruldu. Morpheus Core Edition isminde bir ekran kart soğutucusu tanıttılar arkadaşlar. 6 tane ısı borusuna sahip ve 360 watt'a kadar TDP değerine sahip ekran kartı GPU'nu soğutabiliyormuş bu soğutucu. 12 santimlik fanlarla uyumlu birçok 12 santimlik fan takabiliyorsunuz üstüne. Bellekler içinse belleklere özel soğutucular geliyor yanında. Hangi ekran kartlarıyla uyumlu diyebilirsiniz? R9-290-290X, R9-270-270X, ENT demiş burada tabii İngilizce olarak koyduğum için. HD 7850-7870XT, Nvidia tarafında ise GTX serisinde 650-650Ti, 660-660Ti'den 780Ti'ye kadar gidiyor. Oldukça geniş bir uyumluluk listesine sahip, 970-980 yok ama onun referans soğutucuları zaten iyi iş görüyor. Piyasaya çıkan yeni kartlara baktığımızda da zaten oldukça enteresan soğutucudur, kartlar görüyoruz. Son bir kasa haberi de yapayım, sana geçelim. Antec'ten GX300 isminde 59 Euro'luk bir tane fiyat performans kasası geldi.
59 Euro'luk.
Evet, kasanın genel olarak tipine baktığında da hiç fena değil.
Kartondan falan yapılmış değil değil mi abi?
Yok, genel olarak oldukça güzel duruyor. Zaten genişleme seçenekleri de çok iyi. 7 tane PCI Express tabii ki ya da PCI kart takabiliyorsunuz üstüne. 6 tane genişleme slotuna sahip 6 tane 3.5 inçlik, 2.5 inçlik sabit disk de takabiliyorsunuz. Ekran kartı desteğinde 40 cm'e kadar ekran kartları desteği sağlanmış. İşlemci soğutucularında da 5.5 inç 140 mm'ye kadar işlemci soğutucularını anakartla beraber tabii ki kasanın içine monte edebiliyorsunuz. 5.5 kiloluk bir ağırlığı var ve ATX anakartlarla uyumlu çalışıyor. Fiyat performans kasası isteyenler için Avrupa'da oldukça iyi bir şey sunulmuş yani alternatif sunulmuş.
Fiyat umarız olarak da gayet iyi.
Ülkemizde de bulunabilir olur. Ülkemizde de iyi bir fiyatla beraber kullanıcıyla buluşmuş olacak.
Tutar da diye düşünüyorum.
Ben de tutar diye düşünüyorum. Kasa çünkü kötü durmuyor. Yani USB çıkışları olsun, ses çıkışları olsun falan hep güzel yerleştirilmişler. Tam kullanılısı bir kasa olmuş.
Kesinlikle internet kafelerde falan da bayağı bir kullanılır. Hani evet. Değiştirmek isteyenler olursa doğru vesaire falan diyelim. Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim. Benim bir ana haberim var. Ondan sonra da kısa kısalara geçeceğim. Ana haberim Rainbow Six Siege'den arkadaşlar. Rainbow Six Siege için yeni bir tanıtım videosu, daha doğrusu yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Bu oynanış videosuyla birlikte siper alma sisteminden bahsedildi. Ve siper alma sistemi yanı sıra oyunun kontrollerinin hiçbir zaman için oyunculardan alınmayacağının altı çizildi. Bu ne demek oluyor? Şöyle bir örnek vereceğim ben. Titanfall oynayanlar çok iyi bilirler. Mesela taretler vardır ve taretleri hackleme esnasında işte bıçağınızı çıkarıp panele soktuğunuzda aslında bir script sahneye geçmişsinizdir ve o esnada düşman sizi yakalarsa öldürür. Çünkü script sahneden çıkamıyorsunuz o işlemi gerçekleştirene kadar. Bugün günümüzde pek çok oyunda da bu tarz unsurlar var. Özellikle ana senaryo, yani tek kişilik oyuncu modlarında script sahnelerden oluşmuş pek çok an var. Bu İşte oyunun sinematik sunumunu üst düzeye çıkartmak için bla bla falan diyebileceğimiz falan filan ıvır zıvırlarla oyunları çok daha artık Call of Duty Advanced Warfare'ın script sahnelerden oluşmuş şeyleri gibi, sunumları gibi diyelim, ama Rainbow Six Siege'de arkadaşlar karşılaşacağımız sahneler tamamen organik olacak. Nasıl? Mesela az önce Titanfall örneğini verdim ya. Burada da diyelim ki işte dışarıdan gelecek unsurlara, tehlikelere karşı pencereye bir barikat kuruyorsunuz. Ama o barikatı kurduğunuz esnada içeriye düşman giriyor. O barikatı kurma olayını bırakıp düşmana ateş edebileceksiniz. Bu esnada da barikat düşüyor gerçek zamanlı olarak.
Kaybolmuyor yani.
Kaybolmuyor veya o yarıda kalmıyor. Düşüyor yere. Siz düşmanı öldürüyorsunuz. Tekrar geri dönüp barikatı arkadaşlarınızla birlikte kurmaya çalışıyorsunuz.
Yani CS'de gösterilen şeyler öyle bir şey ki sanki gerçek bir simülasyon. Yani evet, her şey gerçek. Fizik, müzik.
Buradaki etraftaki etkileşim falan da senin dediğin gibi. Zaten yıkım gerçekçi olmasa bu oyunun hiçbir özelliği kalmaz. En büyük özelliği oyundaki yıkım. Hani duvardan duvara o yıkıp el bombasını atıyorsun veya duvarın arkasında düşmanın olduğunu fark edip duvarı tarıyorsun, öldürüyorsun vesaire gibi. Pek çok unsur var. Şimdi kafalardaki en büyük soru işareti Rainbow Six Siege, beni son dönemde en çok heyecanlandıran yapımlardan birisi olsa da Ubisoft oyunu olduğu için arkadaşlar, hem Watch Dogs'ta hem de Assassin's Creed Unity'de gösterilenin tam aksine demeyelim ama gösterilenden biraz daha uzakta kalmış, beklentileri karşılamakta zorlanan oyunlarla karşılaştık. Rainbow Six Siege'de de çok güzel vaatler var. Bu son gelen haberlerde, son gelen oynanış videoları da çok etkileyici duruyor.
Ya bir de ben oynanış üstünü sevdim Tala. Onu biliyorsun, çoklu oyunculu videoları da yayınlandı. Böyle iki
zaten
grup
bütün olayı
yarışırken.
O oyunu.
Evet. 5 dakika falan sürüyor. Yani en baba çatışma sahnesi bile çok hızlı bitiyor. Tam böyle ofis oyunu. Patron gitti arkasını döndü, hemen herkes açıp bir tur oynayabilir yani.
Günümüzde zaten oyunculuk anlayışında da hızlı tüketme olayı oyunların içine de yansımış durumda. Call of Duty'nin bu kadar sevilmesinin sebeplerinden birisi de bu.
Evet, hızlıca
yani multiplayer bitiyor. Modunda öyle de girersin 5 dakika 10 dakika oynarsın, 1-2 maç atarsın, stresini atarsın. League of Legends de aslında öyledir. Gerçi League of Legends'ta uzayan yarım saat süren maçlar var ama adam oradan oyun oynama zevkini alıyor bir şekilde. Hı hı. Kimisi kendi crash'ta oluyor.
Evet.
İki şeker patlatıyor. Kimisi de bu şekilde işte yarım saat bir maç atsa o günkü oyun keyfini bitiriyor. Yani herkes hardcore oyuncu değil sonuçta. Onun için yarım saatlik ya bir iki maç yapmak yeterli oluyor. Bu noktada da Rainbow Six Siege senin dediğin gibi beşer onar dakikalık maçlarıyla birlikte oyuncuların başlamaya korkmayacağı oyunlar olarak ön plana çıkıyor. Başlamaya korkmaktan kastım şu benim. Mesela Battlefield 3'te o birazcık da tabii sunucularla alakalıydı. Bizim arkadaşlar bir ticket açardı 1500. Arkadaş
ya.
O 1500 ticket tükenene kadar 3 saat boyunca o evet. Sana roket atar, sen ona roket atarsın. Ya bir süre sonra taktik de kalmıyor. İyice böyle mayışıyorsun. Ama ne olursa olsun. Evet. Yani bütün heyecanını yitiriyor oyun. Bu noktada da hızlı oynanış çok önemli bir unsur teşkil ediyor diye düşünüyorum. Rainbow Six Siege umarım bu vaat edilenleri yerine gerçekleştiren bir oyun olur da.
Ofise de güzel yayınlar yaparız onu.
Umarım. Yani zaten en büyük arzumuz da o. Her ne kadar biz bazı sözlerimizi veriyoruz ama verdiği gibi evet. Kalsa da. Bir Battlefield
gerçi siz oynadınız şimdi. Left 4 Dead oynadınız. Left o yüzden sözümüzü oynadık. Tutmuş olduk.
Evet. Ne alakaysa Left 4 Dead oynadık falan deyip. Onu da PD2 yapabiliriz mesela.
Güzel
biz
olur,
yapacağız PD2 yapacağız Twitch'ten arkadaşlar. Hemen kısa kısalarıma geçeceğim. Resident Evil HD Remastered'ın çıkış tarihi belli oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz GameCube'e çıkmıştı. 96 yılında çıkan Resident Evil'ın remake'iydi bu. Tamamen yenilenmiş. Görsel olarak, senaryo olarak, oynanış olarak tamamen yenilenmiş versiyonuydu. Şimdi oyun 20 Ocak 2015 tarihinde yeni nesil konsollara ve de PC'ye gelecek. $19 fiyatıyla, $20. Ya bir alıp oynamak lazım.
Evet, o fiyat güzel.
Fena bir fiyat değil ve eski nesil Resident Evil oyunları nasılmış tekrar hatırlamak babında mutlaka oynamanızı istediğim oyunlardan bir
yalnız
tanesi.
Yalnız böyle ateş ederken yürüyememe olayını çok yadırgayabilir oyuncular.
Ya muhakkak bir tane yorum gelmiş bize. Bugün habere şey diyor arkadaşımız. Herhalde ilk defa eski nesil oyunlardan bir tanesini deneme şansı oldu. Ya diyor, kapıların hepsi kilitli diyor. Gidemiyorum diyor. Mermi de az diyor. Herhalde diyor tam çözümlere bakmam gerekiyor. Hoşuma gitti tabii, onu küçümsemek babında söylemiyorum, yanlış anlamasın. Belki burada bizi izliyordur ama hani küçümsemekten değil de oyunların nereden nereye geldiğini bu yorumdan da görebiliriz aslında herhalde, değil mi? Evet, diğer haberim de Resident Evil Revelations 2'den arkadaşlar. Bu biraz daha günümüze dönük ama eskinin de tadını vermeye çalışan Resident Evil oyunu. Zaten 3DS'e çıkmıştı bunun ilk versiyonu ve daha sonra Xbox 360, PlayStation 3 ve PC'ye de uyarlanmıştı. Şimdi Resident Evil Revelations 2 ile birlikte bence Capcom bir ortamı yokluyor. Acaba Resident Evil 6 gibi aksiyon odaklı bir oyun mu yapalım, yoksa Resident Evil Revelations gibi biraz daha korku ve işte hayatta kalma unsurlarına bağlı bir oyun mu yapalım diye ortamı yoklamak babında Resident Evil Revelations 2'yi çıkarıyorlar. Çıkış tarihi arkadaşlar 17 Şubat, 18 Şubat farklı platformlarda çıkacak ve bölüm bölüm yayınlanacak arkadaşlar bu oyun. Tıpkı Telltale Games'in oyunlarında olduğu gibi Game of Thrones'ta.
Parayı vurmanın yeni yolu bu.
Evet, farklı bir konsept. Aslında bunu ilk Alan Wake'de denemişlerdi. Ben daha önceki programlarımda da söylemiştim ama güzel de bir konseptti. O ama bütün bir oyunun içindeydi. Dizi dizi ilerliyordu oyun kendi
içerisinde. Aslında keşke şey yapsalar Tal ya, böyle düşününce. Mesela oyun 60 dolar ya. $10 6 bölüme bölseler. Ben $10 beğenmedim. Devam etmesem. Canım sıkıldı.
Bir de şey var ama.
Ya da multisini $20 sadece multisini satın alsan filan.
Olabilir. Aslında güzel bir fikir.
Değil mi? Değişik bir şey yani.
O yüzden Call of Duty'ni $30 satsınlar.
Ha yani $30 sadece multisini alayım.
Millet multiplayer oynuyor. Zaten hikaye modunda da pek bir şey yok. Tabii benim
uğraşmasınlar en azından o karakterleri falan Hollywood'dan adam transferine falan.
Yani ben hikayesini niyeyse pek sevmiyorum Call of Duty'nin. Sunumu gerçekten çok güzel ama eskidi. Yani yeter ya. Papaz neydi bir şey?
Pilav yemez.
Pilav yemez misali. Açıkçası ben hep o aynı sunumdan bıktım. Her neyse, son haberime geçeyim ben buradan. Laf lafı açıyor. Red Dead Redemption 2'den çok sağlam bir haber var.
Yo, zaten Red Dead Redemption 2 demen bile yetiyor.
Yeter değil mi?
Onun yetiyor. Başka bir şey demiyorum. Tamam, burada bırak.
NeoGAF forumlarında Rockstar'la alakası olduğu kesinleşmiş bir kişi tarafından yazılan bir yoruma göre arkadaşlar, bir habere göre Red Dead Redemption 2 yeni nesil konsollar için yapım aşamasında, ancak Rockstar bu kez iki kovboyla birlikte.
Of, müthiş bir şey olacak ya.
Olacağı söyleniyor. Ben niyeyse bu iki kovboy deyince Brokeback Mountains diye bir film vardı. İki kovboy.
Ben müthiş bir şey olacak derken o filmi kesinlikle işin içine katmadım yalnız, onu söyleyeyim.
Benim niyeyse aklıma iki kovboy deyince o geliyor, Red Dead Redemption 2.
Sen ne tip filmleri izliyorsun? Nasıl bir şey abi, bu? Tamam, bu program nereye gidiyor?
Hayır, kötü bir şey değil. Bu sonuçta Oscar almış bir film abi. Yani farklı farklı zevkler var. Sanat yapmış adamlar. Ben izlemedim. Ama böyle bir film var yani. Niyeyse çifte kovboy deyince benim aklıma
kovboy deyince ne hale getirdiler desene.
Bir şey demeyeyim hadi, neyse şimdi.
Allah'tan pehlivan falan diye film çekmiyorlar ha.
Ya zaten yabancıların bu bizim yağlı güreşlere olan ilgisinin esas sebebini biliyorsundur sen zannedersem. Yani neyse arkadaşlar, gerçekten de heyecan verici. Şaka bir tarafa, Red Dead Redemption 2 yani ilk oyunu, 2010 yılında çıkan ilk oyunu değil, ikinci oyunu. Bundan önce Red Dead Revolver vardı değil mi? Red Dead Revolver vardı. O da güzeldi ama esas pike yapmış oyunu Red Dead Redemption'dı.
Evet.
Ve o dönemde, hatta geride bıraktığımız nesle de damgasını vuran oyunlardan birisiydi.
Ya bence o neslin ötesinde olan ender oyunlardan.
Evet, kesinlikle
nesli kesinlikle ötesinde. Yani şu an açın grafiklerine bakın. Allah Allah filan dersin
ya
yani.
Ya benim gördüğüm en sağlam at animasyonlarına sahip oyundu.
Evet,
kulaklarından tut da
veteriner biliyorsunuz daha
popo kaslarına kadar.
Genel olarak bir hayvanı çok iyi şey yapabilir, özetleyebilir.
Gerçekten de çok başarılıydı yani oyun kendi içinde de. Ve mesela GTA'ya kıyasla biraz daha yan senaryoları, yan görevleri hikayeyle bağdaşık bir yapıda ilerliyor.
Bağdaşıktı, bir de karakter işte diyorum ya, tek karakter vardı. Karizma bir karakter vardı, yetiyordu sana.
Ya çok güzel şeyler vardı ya.
Dağıtmıyordu.
Karımı kaçırdılar, koş, yetiş. Beyim falan diyordun, gidiyordun karısını asıyorlardı adamın oradan, ipi
kesiyordun
vesaire. Evet
bak, bazı yan görevler inanılmaz güzeldi.
Çok güzeldi.
Çok güzeldi ama bazen de biliyorsun işte yola tekerim bozuldu diyor, uzaktan bakıyorsun bunlar diyorsun kesin beni çekecek, öldürmeye çalışacak.
Kapçı bunlar.
Daha direkt yardım isteğini kafadan vuruyordum ben. Oyunda artık o hale gelmiştim
yani.
Tabii yani
bir noktada bazı şeyler kesinlikle kendini tekrar ediyordu ama genel itibariyle bence çok başarılı.
Ya ben ne yapıyordum biliyor musun bazen? Ya biraz uzattık buraya ama. Benim kulaklıkları takıyordum Turtle Beach'tir. Ayıptır söylemesi, çok
Turtle Beach'te Turtle Beach. Ben artık söylemiyorum insanlar ifrit olmasın diye.
Soruyorlar hep hangi kulaklık diye. Takıyordum. Atla gezip o doğayı dinliyordum.
Abi gün batımına doğru atı sürmek var ya, başlı başına bir olay.
Müthişti ya, çok keyifliydi.
Hiçbir şey
yapmasaydı. Çevre sesleri falan da müthişti. Müziğe falan gerek yok yani.
Kesinlikle
çöldesin
yani,
resmen.
Red Dead Redemption 2'yi de sizin de gördüğünüz üzere arkadaşlar.
Bekliyoruz.
Hem ben büyük heyecanla bekliyoruz. Hatta şu anda hafiften ağzımızı
sulara aynen ha, valla düşündüm neler yapılabileceğini ama yani savaş babında, dövüş babında. İki kovboy olarak.
İki kovboy. Dağ bayır gezerek atlarını temizleyecek, red kit misali.
Yalnız var o da enteresan ha.
Neyse ben
Evet, programın bitişinde de arkadaşlar ben bir video buldum. Bu Skynet'i biraz araştırayım, bir video koyabilir miyiz görsel, hani Skynet'ten bahsederken kullanabilir miyiz diye. Çok enteresan bir video buldum. Paylaşayım istedim videonun sonunda. Terminator serisindeki seslerden bir müzik yapmış bir DJ. Bunu yayınlayalım. Ama şimdi 5 dakika sürüyor bu müzik. Başında baktığınız, sıkıldınız, kapatı sonuna kadar aynı gidiyor.
Çünkü yani aynı gidiyor ama sıkı Terminator hayranları varsa keyifli izleyeceklerdir diye düşünüyorum.
Ben de öyle tahmin ediyorum ve enteresan bir çalışma olmuş. Takdir ettim yani. Bayağı bir zaman harcamış. Boş vakti çokmuş arkadaşım.
Boş
vakti. Evet, olan bir arkadaşmış. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Scott good, nobody can't think it out, but here,
yes,
Ray guy, running down, like it. But it broke it when it's got good. Nobody can't take it out. But it broke it. Break on. Running down. Like it. But it broke it when it's got good. Nobody can't take it out. But it broke it. Break on. Running down. Like it. But it